Efendim merhabalar, hayırlı günler diliyorum. KonTV ekranlarında yeni bir gündem programındayız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Malumunuz efendim, KonTV ekranlarında birbirinden özel şahsiyetleri, kimlikleri konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de milyonları gönülden fetheden, kitabın tam ortasından konuşan, dimdik ve her zaman aklıyla, zekasıyla ön plana çıkmış çok kıymetli bir hocamız var. Nurettin Yıldız Beyefendi, araştırmacı, yazar. Stüdyolarımızda konuk. Sosyal Doku Derneği'nin yapmış olduğu faaliyetleri biraz konuşacağız kendisiyle. Ve günümüz Müslümanının çıkmazlarını, modernite ve Müslüman ana başlığıyla diğer alt başlıklarla birlikte inşallah sizlere hasbihal niteliğinde, kalitesinde aktarmaya çalışacağız. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Bugün oldukça sabah namazından sonra yoğun bir tempo vardı. Bugün de yaklaşık bir saat kadar bize de vakit ayırdınız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
Estağfurullah. İnşallah faydalı olur. İnşallah
elbette ki faydalı oluyor hocam. Sık sık takip ediyoruz. Zaten izleyenlerimiz de KonTV ekranlarından sıkça sizi takip ediyorlar. Güzel tepkiler var hocam. Kitabın tam ortasından konuşuyor cümlesi de bizim vatandaşlarımıza ait bir cümledir. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Hocam dilerseniz sizi hemen konuya dahil ederek modernite ve Müslümanı biraz konuşalım istiyorum. Sizin sıkça vurgu yaptığınız son dönemde gençlerin özellikle bilinçlenmesi, şuurlanması konusunda alt başlık olarak da iletişim araçlarının kullanılması konusunda. Modernite ve Müslüman deyince bir araştırmacı, bir yazar olarak hemen aklınızda, dimağınızda neler var hocam?
Şimdi bir kere mümin insan Allah'ın nimetlerine yeryüzünde en layık insandır. Mümin mağara insanı değildir. Mağarada Ashab-ı Kehf yaşadılar ama hayat yaşamak için değil, imanlarını kurtarmak için sığındılar.
Evet.
Mümin şehirde, insanların ortasında, insanların karışıklığına, fesadına rağmen imanıyla yaşayan insandır. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim müminlere Allah'ın güzelliklerini, helallerini haram kılabilir ki? Nimetler müminlerin de hakkıdır demiyorum. Asıl müminlerin hakkıdır. İnsana Allah'ın nimeti olarak gelen teknolojik bir imkan veya bir bahçede yetişmiş güzel bir domates, o da nimet. Cep telefonu da nimet. Hangisi müminin eline gelirse gelsin, mümin onu tutar ve alır.
Evet.
Bana ne bundan denemez. Çünkü Allah'a secde eden insan, Allah'ın kullarına filan asırda, filan şehirde ihsan ettiği herhangi bir nimetine en hak sahibi insandır. Bunun bir defa kafirlerin malıymış gibi, kafirlerin öz hakkıymış gibi bilinmesi yanlış. Yani işte filanca cihazı filancalar keşfetti, filancayı filancalar buldu mantığı doğru değil. İnsanlık ortak bir bahçenin ürünleriyle ayakta duruyorlar. Bir zamanlarda Müslümanlar matematikte icatlar yapmışlardı, evet, sıfırı evet, keşfetmişlerdi. Evet. Bağdat'ta denemeler yapmışlardı. Horasan'da teleskoplar kurup o zamanın şartlarıyla uzay incelemeleri yapmışlardı da insanlık o günkü şartlarda bugünkü teknolojiyi yaşıyordu. Onların üzerinden filanca Müslüman tıp adamının bilgileri üzerinden bugün gelişmiş bir teknoloji var. O zaman biz Müslümanlar olarak keşfettiğimiz, mesela İbn-i Sina olarak keşfettiğimiz bu tıptan biz istifade ederiz. Siz ölün gidin demediğimiz gibi,
elbette,
insanlığın elbette ortak malı olduğu gibi Allah bir hikmete binaen mümin kullarının filanca hatasından dolayı onlardan bu keşif kabiliyetini alıp filanca kullarını müminlere de hizmet edecek şekilde kullanmıştır. Bugün insanlığın elindeki bütün teknik imkanlar müminlerin de teknik imkanıdır. Bu kadar.
Evet.
Ama biz mesela Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olarak Mesela zemzem suyunu diyelim. Bu su olarak bir nimet, zemzem olarak bir nimet. Bizi bir yerlere bağlaması açısından bir nimet. Değil mi? Evet. Bu nimeti bir mümin olarak mübarektir diyerek her gün 200 litre içsem ben ve sonra da iç organlarım çökse, iflas etse, böbreklerim çökse, gitse, bu makul bir şey mi? Hayır, nimettir. Tabii ama nimet yerli yerinde kullanıldığında nimettir, zemzem bile olsa.
Gayet iyi anlıyorum hocam.
Mesela filanca hurma, acıve diye bir hurma var.
Evet.
Bu hurmayı Efendimiz övüyor aleyhissalatü vesselam. Hı hı. Sahih hadis-i şerifler evet. var, acıve hurmasını övüyor. İnsan her gün 2 kilo acıve hurması yese, sonra da şeker komasına girip sakatlansa intihar etmiş olur, vebale girer.
Tabii ki.
Nimet hadis-i şeriflerde geçiyor denemez ki. Hı hı. Nimet ama ölçüsüne göre nimet. Zaten Peygamber
Aleyhisselam var değil mi hocam?
7 tane yiyin diyor.
Evet.
7 tane evet. yiyin diyor. 7 tanesi 20-30 gram gelecek bir bitki bu. 700 tane yiyip de intihar eden birisi nimeti nikmet dediğimiz azaba çevirmiş olur.
Evet.
Bu nedenle bir mümin olarak zemzemde, Peygamber Aleyhisselam'ın övdüğü hurmada bile nimet kadar değerlendiririm. Teknolojik olarak, modernite olarak karşımıza çıkan şeyler de, yani eğer moderniteden teknolojiyi anlıyorsak, hı hı,
evet.
veya moderniteden sadece teknolojiyi anlamayalım,
yaşam
mesela kat binalarda
evet,
yaşamayı,
evet.
mesela kapı komşularımızın birbirimizin odasına bakıyor olmayı, mesela çok merdivenli binalarda yaşamayı, toplu ulaşım araçları kullanmamızı, eskiden develere biniliyordu, herkes bir deveye biniyordu. Şimdi deve kadar olmayan büyük bir otobüse biniyor, 200 kişi biniliyor. Yani Müslüman teknolojik gelişmeler veya sosyal yaşamın getirdiği modernizasyon mantığında olaya nimet gözüyle bakar. Allah'ın nimetidir bu.
Evet.
Bir, bu nimeti Allah'a isyanda kullanamayız. Yani Allah'a isyanda kullandığımız zaman, yani maazallah zemzemden alkol ürettiğimizi düşünelim. Allah'a isyanda evet, kullandık
evet,
bunu.
Evet.
Aynı şey elmadan yapıldığında haram olacak.
Tabii
veya
ki.
Cep telefonunu biz Allah'a isyan olan bir şeyde kullanırsak ya da otobüsteki toplu ulaşımdaki sıkışıklığı Allah'a isyan olacak bir iş için değerlendirecek olursak Allah'a isyan için kullanılmadığı sürece, insan fıtratına müdahale etmediği sürece,
evet.
nimet nimettir, hakkımızdır, bizimdir, kimseye bir gram ondan veremeyiz. Ama cips bir nimet değildir. Niye nimet değildir? Bu insanlığın bilhassa genç neslin önüne zehir gibi kondu.
Evet.
Tıp bu yenmeyecek dediği sürece nimet değildir o. Alkol gibi bir beladır o zaman.
Hocam.
Yani biz şimdi nimetler bize bilgisayar, cep telefonu olarak ulaştıysa bir mümin olarak herkesten daha müstahakkız. Şimdi ben 7-8 tane internet sitesinin hocasıyım. Günlük internet üzerinden 3000'e yakın insanla iletişim kuruyorum. Canlı yani aktif.
Evet.
Sorular soruyorlar, cevaplar veriyorum. Uçakla bir günde 3-4 şehire gidip geliyorum. Bana ulaşacak, benim ulaşacağım 100 kişiyken deveyle gitme imkanlarında. Şimdiki modern hayat bana binlerce, yüz binlerce insana ulaşma imkanı sağlıyor. Bu bir nimet. Bu nimeti Allah'a isyan için kullanmadığım sürece benim de fıtratıma, insani yapıma zarar vermediği sürece hakkımdır. Geriye bir sorun kaldı.
Nedir hocam?
Çok önemli bir sorun. O da mümin insan elindeki nimetin şükrünü yapar.
Eyvallah.
Şükrü yapılmayan nimet beladır.
Eyvallah.
Tıpkı Allah bir insana çocuk verir. Bu çocuk nimetlerin sultanıdır.
Kesinlikle.
Çocuktan büyük nimet yok.
Kesinlikle. Cennet meyvesi.
Bu çocuğu senin ve onun cehenneme kayacağı bir mantık üzerinden yetiştirince kendi belanı üretmiş oldun. Çocuk nimettir. Bu nimeti Allah'ın razı olacağı şekilde yetiştirme gayret içinde olursun. O olur
ki,
olmaz ayrı bir şey. Sen
ki.
Sularsın, budarsın da ağaç kurur.
Elbet.
Ayrı bir konu. Ama sularsın, budarsın, gübrelersin, bakarsın. Ağaç ondan sonra kurursa kurusun
tabii
diyecek halde oluruz. Bu sebeple nimetler eğer Allah'a isyanda kullanılmıyorsa, insani yapımızı zedelemiyorsa, kimliğimizi bozmuyorsa, ki bu insani yapımıza örnek vereceğim, herhangi bir teknoloji, herhangi bir nimet, herhangi bir sosyal anlayış benim sıla-i rahim bağımı koparıyorsa, annemle babamla arama mesafe girmesine neden oluyorsa, bu nimet değildir. Bu beladır o zaman. Yani insanların, çok affedersiniz, katırla bir şehirden öbür şehire iki günde gidip bir cenazeye taziye yapacakları bir imkanlı zamanlardan, yani bir hayvanla bir dağdan öbür dağa gitmekten başka alternatifleri olmadığı bir zamanda, evet, kimsenin sıla-i rahimden şikayet ettiği yoktu da, şimdi bu kadar iletişim imkanlarına rağmen, mesela cep telefonundan dolayı akraba bağımız koptu bizim.
Evet.
Güya cep telefonu iletişim aracı, o var diye insanlar senelerce akrabalarını, halalarını, teyzelerini, yeğenlerini görmüyorlarsa, biz bir nimetle değil, nimet kılıflı bela ile o zaman karşılaştık demektir. Şükrünü de yapıyorsak elhamdülillah, bütün nimetler bizimdir. Ne modernizasyondan şikayetimiz var, eyvallah, ne bir şeydir. Bizim eyvallah, binalar 200 katlı değil 700 katlı olsun, ama o binadan sabah namazına gidilip gidilemediğine bakarım ben.
Eyvallah hocam.
Gece kondudan gidemiyorsan gece kondu bela. Eyvallah. Plaza diye koca binadan namaza gidemiyorsan o bela o zaman.
Eyvallah. Hocam şimdi modernitede hani konumuz çok ama ben şurada birkaç cümle özellikle sizden istirham ediyorum. Biz genelde çevremizde sohbet ederken hep genelde gelenekselci düşünce tarzında Allah Resulü olsaydı teknolojiyi kullanmayacaktı. Bir tepki var. Buradan yola çıkarak sizin de araştırmacı yazar olarak kimliğinizi de ben ön plana çıkararak, Allah Resulü bugün çağımızda peygamberliğini ilan etseydi, Allah Celle Celaluhu'nun ona verdiği görevi ifa etseydi, bunları kullanacak mıydı? Bir cevap olması bakımından.
Çok seviyesiz bir iftira bu. İftira. Sadece evet, iftira evet, diye isimlendiriyorum. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i sadece Ebu Cehil'le işte eziyet gördü, Ebu Talib'e yalvardı iman et, işte Ayşe'yi sevdi, Hatice'yi özledi diye görenlerin mantığı bu. Evet,
küçümseyenlerin.
Yani küçümtenleri. Peygamber diye anladıkları şey hayatta bir peygamber değil, Mekke'de köşeye sıkışmış peygamberi anlıyorlar. Halbuki kazmaya vururken Hendek'te, o kazmanın kıvılcımlarında Roma'yı gören, Pers İmparatorluğunu gören peygamber. Pers İmparatorluğu'nda neler olduğunu biliyordu.
Evet.
Bu iftiradır. %100 diyorum, noktayı koyuyorum. Eyvallah, ama bu iftiradır cümlemi eyvallah belgelemek de istiyorum.
Lütfen hocam.
Herhalde ashab-ı kiram kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafa yapısını anlayan biri yoktur. Mümkün evet, değil.
Tabii ki, tabii
asırlar
ki
sonra gelip biz daha iyi anladık diyecek halimiz yok. Ömer kadar da anlayan yoktur herhalde. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da
olarak,
yani düşmüş peygamber kafası olmuş gibi bir evet sahabi. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen mülhem adamsın Ömer diyor.
Evet.
Yani senin
evet
kafana iniyor bir şeyler bir yerden diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pers İmparatorluğu, yani bugünkü İran'ın fethedileceğini müjdelemişti. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Ömer bin Hattab'ın ümmetin başında olduğu zamanda bu fethi gerçekleştirdi. Ümmet oradaki mecusilik kültürünü imha etti. Ümmeti Muhammed'in dini oraya yerleşti. Fetheden orduya Ömer'in verdiği talimatlardan biri şudur. Bu adamlar binlerce senedir devlet idare ediyorlar.
Hı hı.
Araplar ise devlet mantığına sahip değildiler.
Değiller, evet.
Devlet nedir bilmiyorlardı. Kimin çok çocuğu varsa onun sözü geçiyor.
Evet.
Kimin parası varsa o konuşuyor. Böyle, bu yüzden zaten peygamberlik Mekke'ye geldi önce.
Doğal olarak tabii ki.
Yani bir devlet yapısıyla uğraşmadı Efendimiz. 3-4 çeteyle uğraştı. Çeteleri çabuk imha etti. Mekke değil, Medine değil de mesela Roma'ya gelseydi Efendimiz Aleyhisselam 23 senede veda hutbesi değil, kendi şahsiyetini oturtacak zaman bulamayacaktı.
Doğru.
Bu. Şimdi Ömer radıyallahu anh talimat veriyor. Diyor ki bu adamlar uzun zamandır devlet idare ediyorlar. Bakın nasıl idare ediyorlar, bana bilgi getirin diyor.
Hı hı.
Gelen habercilerde işte nüfus kütükleri var, maaş sistemleri var diye bilgiler getiriyorlar. Hemen talimat veriyor, nüfus kütükleri tutun diyor. Maaş sistemi getirin diyor. Hani gelişmelere karşıydı?
Evet.
Yani evet. Burada şunu ayırması gerekiyor Müslümanların. Uçağa mı karşıydı? Uçağa mı binmezdi? Yoksa Müslümanların gencecik kızlarının 2 saatlik yolculukta edepsiz bir kıyafetle senin önünde arz-ı endam edip güya sandviç ikram etmeleri olan hosteslik sistemine mi karşı çıkardı?
Eyvallah, ağzınıza sağlık hocam.
Bu ayrımı yapamayan birisi batır uçağa gitsin diyor. Cahillik ve iftira bununki.
Eyvallah.
O enerjisini şu uçaklarda istemiyoruz ya, yarım sandviç veriyorsunuz, bir bardak güya su veriyorlar. Bardağın dibine bir çanak kadar su koyuyorlar. Güya hosteslik hizmeti lazım değil kardeşim ya.
İstemez.
Numaramızı biz görürüz bilgisayardan. Ya da bir delikanlı koyun buraya diye uğraşsın. Yani buna Anadolu deyimiyle papaza kızıp oruç bozmak gibi bir kabaca da ölçü diyebiliriz. Peygamberime iftira benim. Aleyhisselatü vesselam. Benim eyvallah. Peygamberim kıldan yapılmış çadır evler bile hedefimdir diyerek gitti. Bu evler nerede? Kuzey kutbunda.
Evet, evet.
Yani Medine'de 50-55 derece sıcaklık olan bir şehirde yaşarken kıl çadır evleri bile benim nübüvvetimle bir gün aydınlanacak diye ümmetine hedef göstermiş bir peygamberdir.
Hatta meşhur hadis vardı. İlim Çin'de bile olsa diyerek. Yani değil mi hocam?
Biz o konulara bir girsek şöyle
günlerce konuşuruz.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Medine'ye Bizans'tan doktor ithal ettiler.
Evet.
Doktorlar orada gelip görev yaptılar.
Evet, evet.
Adamlar işsiz kalıp geri gitmek zorunda kaldılar.
Kesinlikle haklısınız. Hocam hemen devamında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ışığında yola çıkacak olursak günümüz Müslümanlarının çok ciddi sarsıldığını, zaman zaman çıkmaz sokaklara girdiğini, doğru yoldan zaman zaman saptığını, bilinçsiz bir şekilde sağa sola savrulduğunu görüyoruz. Rol model anlayışı çerçevesinde neler söyleyebilirsiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir rol model olarak mı karşımıza çıkmalı seküler yaşantı içerisinde, yoksa bizzat kendisinden mi beslenmeliyiz? Üsve-i hasenesinden mi beslenmeliyiz?
Şimdi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i taksim etme imkanımız yok. Yani kuşbaşı bölüp şu kadarı şu yemek, bu kadarı bu yemek yok. Onun bütünü gıdamız bizim.
Eyvallah.
Bütünü gıdamız. Yalnız şu ayrımı yapabiliriz. Beni alın, şunu farz olarak alın, şunu vacip olarak alın, bunu sünnet olarak alın, bunu müstehap olarak alın diyor.
Hı hı.
Bu şu demek. Ben sabah namazı kılıyorum, bu farza, bunu %100 bana taklit edin diyor. Sonra ben sıla-i rahim yapıyorum. Hanımımın dostlarını, annemin dostlarını bak ilgileniyorum. Siz de bunu yapın. Bu da vacip. Ha dikkat edin diyor.
Evet.
Ben misvak kullanıyorum. Ağzımı temiz tutuyorum. Hı hı. Siz de temiz tutun. Bunu da sünnet olarak benden alın. Peki niye buna sünnet dedin? Madem peşinden gidecektik senin. Bu da namaz gibi olsun. Diş fırçalamak da evet. Namaz gibi olsun. Evet. Biliyorum bunu yapamazsınız. Bu yüzden cehenneme girersiniz diyor.
Evet.
Bilerek zorlanacağımız şeylerde alma oranımızı hafifletmiş.
Evet.
Aynı şekilde mesela ben işte filanca hayvanın etini yemiyorum. Hemen sormuşlar ya Resulallah, yasak mı bu? Yok yasak değil. Benim hoşuma gitmiyor demiş.
Kadar.
Siz de demek ki hoşunuza gitmeyeni yemeyebilirsiniz. Buradan şu sonuca çıkıyoruz. Biz peygamberden taksim edip edip bu asırda şu uygulaması çok güzel. Nitekim Kutlu Doğum Haftası yapılıyor mesela.
Evet.
Kutlu Doğum Haftası'nda bir bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın kadınlara nezaketi, hanımlara nezaketi, la ilahe illallah. Yani hiçbir işi yok peygamberin. Onlarca savaşa girmemiş, 24 saat aman kadınlara nazik davranın demiş. Aman kadınlara nazik davranın demiş. Ya ağzından kaçırıp bir de desen kadınlar cehenneme en çok girecek olandır dese kıyamet kopacak.
Evet.
Bu yanlış bir uygulama. Evet. Kendisinden daha iyi tanıtabilir miyiz peygamberi biz?
Elbette hayır. Elbette hayır.
Kadınlara dayak atıldığını duyunca ayağa kalkıp ben kadın dövmüyorum. Kıyamet günü benimle beraber olacak olan kadın dövmesin demiştir. Sonra da kadınlar karşısında uygun olmayan harekette çıkınca bakın kadınlar cehennemi siz dolduracaksınız dikkat edin demiştir. Denge budur. Çikolata çok yararlı diye 1 kilo çikolata mı yenir?
Tabii ki yenir.
yararlıysa bir tanesi 50 gram 20 gramı yani yenir. Daha fazlası zarar bunun. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı parçalayıp parçalayıp alamayız biz. Yani ısrarla kafirler bizi şirin görecekler, peygamberimizi tatlı görecekler diye onların hoşuna gidecek şeyleri almak bizden önceki ümmetlerin yaptığı şeydir.
Hocam özür diliyorum. Burada bir zihniyette hani o zihniyetten yola çıkacak olursak Allah Resulü'nün kendisine bir anlamda zulmetmiş olmuyor muyuz bunları yaparak?
Zulüm kelimesini isterseniz kullanmayalım. Zalim mazlum karışacak bu sefer. İman bu değil diyelim. Takva bu değil diyelim. Eyvallah. Sünnete uymak bu değil diyelim. Eyvallah. Yahudiler ne yaptılar? Ya Musa'nın şu sözleri ağır geliyor. Bunları sonra okuruz dediler. Hristiyanlar ne yaptılar? Onu demek istememişti İsa. Böyle demek istemişti dediler. Allah'ın vahiy ile şekillendirdiği peygamberine insan şekli götürdüler. Yani Allah'ın muradını, Allah'ın insanlardan istediği şeyi insan standartlarına oturttular.
Üstüne bir de kutsiyet eklediler.
Ama tabii papaz ne yaparsa yani, yaptığı yani kutsal zaten.
Evet.
Bizde Ömer'in yaptığı da kutsal değil. Ebu Bekir'in yaptığı da değil, kutsal tabii ki değil. Bir kişinin yaptığı kutsal sadece.
Evet.
Bu sebeple bu bilerek midir, bilmeyerek midir ona bir karar veremeyeceğim ama bu bir din tahribidir. Bu bir din tahribidir. Bu önce İmam-ı Azam'la uğraşarak yapılır. Yani mezhep kelimesiyle uğraşılır önce. O iyi bir kılıf çünkü sünneti koruyan bir kılıf. Onunla uğraşıp uğraşıp yıprattın mı Ebu Hanife'yi, İmam Malik'i yıprattın mı, Ahmet bin Hanbel yıprattı mı, arkadaki sıraya sünnet geliyor.
Evet,
Peygamber Aleyhisselam'ı da kadınlar acıyan, kedileri çok seven, hele develere kıyamayan, işte ağaçlara budamayın diye tembih eden,
fakirleri bol sadaka dağıtan,
tabii işte sadakada dağıtacaksın, sosyal yani, bir kimliğin yani de olacak, hiç devlet yok, şeriatı yok.
Yok.
Sessiz sedasız bir hacı amca haline getirdin mi sıraya Kur'an geliyor.
Evet.
Bu sefer Kur'an'ı da Yahudiler yaptığı gibi bu ayeti ağır, bu ayeti bu asra uymuyor. Bundan Avrupa Birliği rahatsız, bundan da Amerika rahatsız. E bunu da meyhaneciler İslam'ı ısınmaz diye sil. Ortaya muharref bir Kur'an çıkması muhtemel ama bütün bunların hepsi toplum mühendisliğidir. Böyle isteyenler kıyamete kadar var olacaklar. Ama Allah'ın izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de ayet var. Bu gerçekleşmeyecek.
Hak bir, ve batıl değil mi hocam?
Bir grup yani taife-i mensure dediğimiz bir grup kıyamete kadar hakkı savunacaklar. Yani halk ona kitabın ortasından konuşan demiş, kitabın başından dibinden okuyan demiş, önemli değil. Yani Allah bu dini söndürmeyecek.
Eyvallah.
Bu din sönecek eyvallah olsaydı Haçlılar Bağdat'ı işgal edip de Fırat Nehri'ni kitap setleriyle doldurdukları zaman din çökerdi. Bu 20. yüzyılın başında İslam toprakları karış karış Haçlı orduları tarafından işgal edildi. Ümmeti Muhammed başsız bile kaldı.
Evet.
Yani halifesi evet gitti ümmeti Muhammed'in. Başı kopuk bir ceset olarak bile elhamdülillah ezanını geri aldı. Kur'an'ını geri aldı. Evet. Şeriatını istiyor. Başı yokken bile yaşayan bu cesedin ayağını kopararak kimse onu öldüremez Allah'ın
eyvallah
size.
Eyvallah. Hocam bir sizin nefeslendirelim. Bir kısa bir reklam aramız var. Sonrasında inşallah buradan yola çıkarak son dönemde sıkça tartışılan dindar gençliğe bakış açınızı almak istiyorum. Günümüz Müslümanına özellikle hanımlar ve beyler olarak belirtmiştik. Bunu tavsiye olarak sizden almak istiyorum ve programımızın sonlarına doğru da Allah Resulü'nü anlamada eksiklerimizi bir kez daha şöyle gözden geçirerek izleyicilerimize paylaşacağız.
İnşallah.
Evet sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra gündem programında Sayın Araştırmacı Yazar Nurettin Yıldız hocamızla devam edeceğiz.